Ayrım 15, sayfa 195. 14. Uzun bir geceydi ve sabah olduğunda St. Alexander'a gittik. Cesetleri yığmıştık. Aramızdan en az 20 kişi ölmüştü ve Siril, başdiyakozu ve İskenderiye'nin geri kalan tüm papalık divanıyla birlikte bize yardım etmek için gelmişti. Siril'in orada bulunması muhteşemdi ve bana göre tüm İskenderiye'de ondan daha kutsal bir adam yoktu. O, şehrin piskoposu, matemimizde bize eşlik etmek lütfunda bulunmuştu. Kısmen kayıpların acısından, kısmen Siril'in yarattığı beklentiden ölüm sessizliği hüküm sürüyordu. En başından beri sessizliğini korumuştu. Derinden etkilenmiş görünüyordu. Cesetlerin hepsini teker teker kutsadı ve onun için yerleştirmiş olduğumuz kürsüye çıktı. "Tüm Hristiyanlar," diye ciddiyetle konuştu. "Dün gece kederlenilecek bir gecedir. Ama olanların Efendimizin sınamasından başka bir şey olmadığını bilin. Bir kez daha Tanrı bizlerden bir şey bekliyor." Bir süre durdu. Hepimiz onu merakla izliyor ve dinliyorduk. İfadesi ciddi ancak anlayış doluydu. Hepimize bakarak inanılmaz bir tatlılıkla konuşmaya devam etti. "Şimdi size söylüyorum. Ölen kardeşlerimiz için daha fazla ağlamayın. Ağlamayın çünkü onlar Tanrı ile birlikte gökyüzünde mutluluğun keyfini çıkarıyorlar. Diğerleri için, cellatları için ağlayın." Söylediği son söz beni şaşırtmıştı ve etrafımı saran protestolar öfkenin herkesi ele geçirdiğini gösteriyordu. Bağırarak uğradığımız zulmü vurguluyorduk. Siril'in yaptığı bir el hareketi hepimizi yatıştırdı. "Evet, evet, onlara üzülün," sesini yükselterek devam etti. "Bu alçaklığı yapanların ne Tanrı'dan, ne sevgiden, ne de merhametten haberleri var. Onlar kutsal kitabı tekrarlayıp neden tek kelimesini anlamadıklarını bilmiyorlar." Hissettiği öfke yavaş yavaş yüzüne yansımaya başlıyordu ve sesi gitgide sertleşerek yüreğimizdeki hiddeti coşturuyordu. "Tanrı'nın oğlu gözlerinin önündeyken onun bir insandan fazlası olduğunu göremeyen onlardı. Onunla dalga geçen, onu aşağılayan ve onu çarmıha geren yine onlardı." Orada toplanan herkesten Yahudilere karşı bir öfke gürültüsü koptu. Onları infaz etmek ve İskenderiye topraklarından silmek için sabırsızlanıyorduk. "Evet, ağlayın, Yahudiler için ağlayın," diye bağırdı Siril. Ayakta ve kolları iki yana iyice açılmış, neredeyse kendinden geçmiş şekilde. "Bunlar Efendimizin hain kasapları." Ancak kimse ağlamadı. Piskoposumuzun sözleri bizi coşturdu ve Yahudilere hakaretler, tehditler savuruyor, intikam çığlıkları atıyorduk. Sonra kollarını aşağı indirmesi ve ses tonunu değiştirmesi hemen susmamıza neden oldu. "Çünkü Tanrı onları zaten mahkum etti," dedi. "Köle gibi yaşamaları Tanrı'nın arzusudur. Sonsuza kadar lanetlendi ve sürüldüler. Lanetlendi ve sürüldüler. Lanetlendi ve sürüldüler. Lanet Yahudiler," diye bağırdık hepimiz öfkeli, gazap, hışım ve hiddetle dolu bir şekilde. Siril kürsüsünden indi ve tapınaktan çıktı. Hepimiz zıvanadan çıkmış halde intikam çığlıkları atarak onu dışarıya kadar takip ettik. Kilisenin civarındaki onlarca insanın öfkesi katlanarak çoğalıyordu ve kısa sürede saldırmaya hazırlanan yüzlerce kişi olmuştu. "Onların hepsini ay kapısından dışarı sürün," diye bağırdı başpapazlardan birisi. "Ne aynı yoldan geri gitmelerine ne de eşyalarını almalarına izin verin." Siril başpapaza gelmesi için bir işaret yaptı ve o da Siril'in yanına söyleyeceklerini dinlemeye giderken diğerleri talimatları tekrarlıyordu. "Hiçbir şey almalarına izin vermeyin. Eğer direnecek olan olursa kılıçtan geçirin." Zeolotlara, Roma İmparatorluğu'na karşı ayaklanmış Museviler, "Ve gelince tek bir tanesini bile yaşatmayın," diye ekledi. Siril'in yanına gidip mesajını alan başpapaz. Piskoposun sakin ifadesi St. Alexander meydanını saran hiddetle çelişiyordu. Emirler ard arda korkunç mesajı ileten sesler aracılığıyla tekrarlanıyordu. "Onları sürün, zeolotları öldürün, eşyalarını almasınlar." Amonius ve bizlerin piskoposumuzun önderliğinde kılıçlarımızı alıp tüm Hristiyan halkıyla birlikte Yahudi diasporasına doğru yola çıkmamız Tanrı'nın arzusuydu. Yahudi mahallesine ulaştık ve piskoposun hoşgörülü bakışları altında yolumuza çıkan her şeyi yıkmaya başladık. Kalabalık çeşitli sokakları sarabilmek için dağıldı ve böylece tek kaçış yolunun şehrin çıkış kapısı olduğu bir tuzak kurulmuş oldu. Bu esnada başka bir grup hiçbir zeolotun canlı çıkamayacağından ve hiçbir Yahudinin yanında eşyalarını götürmeyeceğinden emin olmak için kapıda bekliyordu. Hiddet ile gazabın pençesinde Tanrı'nın bizim yanımızda olduğu inancıyla tüccarların tezgahlarını yıkmaya ve evlere girip bulduğumuz her şeyi pencerelerden dışarıya fırlatmaya başladık. Karşı koyan ya da bizi durdurmaya çalışanlar, kadın ya da erkek olsun, anında öldürülüyordu. Bu çileden çıkmış katliamın ortasında zaman durmaya mahkumdu. Hipatia ve Aspasius bir papirüs tüccarının evinden dönüyorlardı. Sokaklardaki öfke ve çılgınlık onları hayretler içinde bırakmıştı. Aspasius yol açarak ve onu gelebilecek herhangi bir zarardan korumaya çalışarak efendisinin önünden yürüyordu. Hipatia olup bitenin ne olduğunu anlayamamıştı. Birkaç adım attıktan sonra sağ tarafında bir parabolanenin kılıcı ile bir Yahudi'yi nasıl soğukkanlıkla öldürdüğünü görünce bu dehşet verici sahneyi görmemek için sol tarafına döndü. Ve bu kez gıda tezgahını korumaya çalışan çaresiz bir kadına vuran bir Hristiyanı gördü. Kafasını öne eğdi ve yerde sükunet yerine başı kesilmiş bir ceset buldu. Hemen başka tarafa baktı ve bu sefer de kıyafetlerini ateşe veren saldırganlardan kaçmaya çalışan çıplak genç bir Yahudi kızla burun buruna geldi. Gözlerinin önünden dehşet içinde kaçan bir kadın geçti ve sonra gördükleri durmasına sebep oldu. Tüm bu kargaşa ve şiddetin ortasında kaybolmuş, korku içinde bir kız çocuğu avutulmaz şekilde ağlıyordu. Hipatia donup kaldı. Davranmak istedi fakat karar vermek bir yana düşünemiyordu bile. ''Hanımefendi durmayın!'' diye bağırdı Aspasius ürkerek. Hipatia tepki vermiyor, onun kadar korkmuş fakat ondan çok daha aciz olan bu kız çocuğuna bakmaktan kendini alıkoyamıyordu. ''Hanımefendi!'' diye tekrar seslendi Aspasius, bir yandan kolundan çekip yola devam etmesi için zorlayarak. Hipatia bir kelime söylemeden ya da fikir ifade edemeden Aspasius'a otomatik olarak uydu. Gözlerinin gördükleri tüm idrak kabiliyetini aşıyordu. Yürüdükçe görmeye devam etti. Bağlanarak kırbaçlanan adamlar, her şeyi yıkan parabolaniler, evlerin camlarından aşağı fırlatılan Yahudiler, onu korumak için bir yandan diğer yana iten kölesinin rehberliğinde aklı bunca şiddetten tamamen bulanmış halde yürüyebildiğince hızlı yürüdü. Parabolaniler, parabolaniler. Bir delikanlının bizi çağırdığını duydum ve hemen yanına gittim. Ne oldu? Bu kilisedeydi diye o sırada saklanmaya çalışan bir Yahudi'yi göstererek. Sen Aleksandr Kilisesi'nin içindeydi. O bir ziyalot. Bu mu? Dedim adımlarını hızlandıran gence yaklaşarak. Evet dedi delikanlı. Sertçe kolunu bükerek onu yakaladım ve sokağın yanındaki kemerin altına ittim. Onu bir sütuna dayayarak hapsedip kılıcımın ucunu yüzünün ortasına getirdim. Dizlerinin üstüne çökerek bana yabancı gelmemesine rağmen anlamadığım bir dilde konuşmaya başladı. Hayatını bağışlamamı istediği belliydi. Ammonius beni belli bir mesafeden izliyordu ve ben de bu adamı infaz ederek bize verilen emirleri yerine getirmeye hazırdım. Yaşlı bir Yahudi kadın gencin yanına yaklaştı, kolumdan tutup ağlayarak anlayamadığım şeyler söylemeye başladı. Kadın önümde diz çöktü. Eliyle kılıcımın ağzını tutarak başını eğdi ve boynunu dayadı. Bu hareketi beni alt üst etti. Bu görüntüyle ilgili bir şey içimi kemirdi. Bu kadın kendini benim daha önce bulunmuş olduğum bir yere koymuştu. Sadece bu kadının Zeolot'un annesi olduğu açıktı ve oğlu için hayatını vermeye hazırdı. Soluğumun ve kalbimin atışı hızlandı. Hevesim kırılıyor, kendime olan güvenimi kaybediyordum ve içimdeki bir şey yapmak üzere olduğum eyleme devam etmemi engelliyordu. Kadın, oğlu yerine onu öldürmem için hala kılıcın ağzını tutuyordu. Ona bakmaktan kendimi alamıyordum, yapamıyordum. ''Neden tereddüt ediyorsun?'' diye sorguladı beni Ammonius'un ciddi sesi. Başımı kaldırdım ve bana baktığını gördüm. Gözlerinde şüpheye yer yoktu. Yüzündeki katılık şüphe etmemem gerektiğini belirtiyordu. Ammonius sessizce bana... ''Onu öldür!'' diye bağırıyordu. Neler olduğunu hisseden kadın, çaresiz hışkırıklar arasında onu öldürmem için ısrar etmeye devam ediyordu. Kardeşimin ifadesi her şeyi söylüyordu. Böylece şüphelerimi uzaklaştırdım ve bir hışımla kılıcımı yaşlı kadının ellerinin arasından kurtarıp, soğuk madeni kuvvetle oğlunun gövdesine sapladım. Kılıcım onu delerken onun gözleri bana takılıp kaldı. Kadın çığlıklar atıp ağlıyordu ve ben vahşice bu bakışlarda hayata dair en ufak bir belirti bırakmadığımdan emin olmak için kılıcımı oğluna iyice saplıyordum. Silahımı çıkardığımda cansız bedeni yere yığıldı. Yaşlıca kadın hışkırıklar içinde kendi dilinde bir şeyler geveliyordu. Ammonius eğilerek yüzünü kadınkine yaklaştırdı. ''Oğlum katildi, bir katil, bu cezayı hak etti.'' dedi parmağını göstererek buyururcasına. Kadın avutulamaz bir şekilde ağlamaya başladı ve acıyla attığı çığlıklar Ammonius'un sözleriyle daha da artıyordu. ''Tanrı seninle olsun'' dedi Ammonius ve gitti. Yapmış olduğum işin sonucunu düşünemiyordum ve bu kadının acısını daha fazla izleyemeyeceğimden bir müddet karşı tarafta sokaktaki kargaşayı izledim ve bu hatam oldu. Hipatya Aspasios'un yanında şaşkınlık içinde yüzünü bir o yana bir bu yana çevirerek öylece bakıyordu. Gözlerimiz bir an buluşana kadar ona bakıyor fakat görmüyordum. Sonra onu gördüm ve tüm vücudum irkildi. Beni tanımadı ve görmeden yürümeye devam etti. Gözlerim onu yakalamak istercesine takip etti. Gitmesini istemiyordum. Ona ismiyle seslenmek istiyordum. Bir şey onu durdurdu. Hayret içindeki yüzünü çevirdi. Beni gördüğünü sandım. Doğru tahmin etmiştim ve etrafa bakınarak beni aradı. Gözleri beni dehşete düşürdü ve bakmayı sürdürmeyeceğini bilerek dönüp kapüşonumun arkasına saklandım. Beni elimde kanlı bir kılıç tutmuş, ayaklarımda silahımla öldürdüğüm oğlu için yıkılmış bir anne ile birlikte göreceğinden çok utanmıştım. Bakışımı yere çevirdim fakat görebildiğim tek şey kanlar içindeki kılıcımdı ve bir anda onu orada tutan tüm gücümü kaybettim. O ana kadar Hipatya'yı unuttuğumu sanıyordum. İmgesinin bende yaratacağı etkinin uzaktan gelen bir fısıltıdan farklı olmayacağını düşünüyordum. Atlattığım bulanık bir hatıraydı. Fakat Hipatya'nın geçmişte kalmadığını anladım. Kalbim hızla atıyordu. Lanet Hipatya diye düşündüm. Yokluğunda uyuyan ve bakışıyla canlanan ruhuma lanetti. Eski hasretlerin tatlı acısı. Hayatım sakin, denizim durgundu ve varlığının kasırgası esti. Önümden hafif bir meltem gibi geçip bir bozkırın soluk hayatını yerle bir eden güçlü bir rüzgara dönüştü. Yangın alevleri gibi fırtına sonrası yalan, sessizlik gibi geçti ve öyle bir geçti ki hiçbir şeymiş gibi. Orada utanmış öylece kalmıştım. Alevler içindeydim ve kalanları kurtarabilmek için fırtınaya karşı savaşıyordum. Onu gördüm ve dünyam yıkıldı. Hayal mi görmüştüm? Yine boş bir kuruntu muydu? Ateşli bir sayıklama, kapana kısılan bir anı, yalan bir rüya. Hipatya önümden geçmişti ve ansızın sonsuz fırtına ruhuma geri dönmüştü. Bu ne hüküm ey tanrım? Beni gördüğünden de tanıdığından da emin değildim. Fakat tekrar dönmüştü Hipatya. Var olduğun için sana lanet olsun. Seni hala seven kalbime lanet olsun. Ve senin bakışınla hayata dönen, sonra ıssız, boş kalan bu cansız ve umutsuz bedene de lanet olsun. Davus! Ammonius'un sesi beni düşüncelerimden çekip çıkardı. Sirius'la birlikte sokağın ortasında duruyordu. Orada durmuş, ne yapıyorsun? Haydi gel, sinagoga gitmemiz gerek. Tüm hayatı boyunca şehirde yaşamış olması Hipatya'yı patlak veren şiddete karşı bağışık kılmamıştı. İskenderiyelilerin olağan eğilimlerinin farkında olduğundan kaygısı vali ve Bule'yi bu barbarlığa bir son vermeye teşvik etmeye odakladı. Bu nedenle Aspasios'un önerilerinin aksine kendi evi yerine valinin evine gitmeye karar verdi. Aspasios tüm yol boyunca imparatorluk gücünün simgesi olan heybetli binaya gelene kadar önünden yürüdü. Valinin korumaları onu çok iyi tanıdıklarından girişte onu engellemeye çalışmadılar. İhtiyar köle ona salonun kapısına kadar eşlik etti ve dışarıda arçonların önde gelen hükümet görevlisi hararetli tartışmaların sesleri geliyordu. Eğer zealotlar saldırmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Onlar arandı. Peki hangi sebeple adillerle günahkarları aynı kefeye koyarsın? En yakın ahbaplarımın çoğu zealot olmayan Yahudilerdi. Hipatya salona girdi ve hemen sessizlik oldu. Tartışma nedeniyle ayakta duran arçonların çoğu yerlerine oturdu. Vali Boeletai, Boele üyesi vatandaş. Sizi böyle böldüğüm için üzgünüm diye özür diledi Hipatya. Diğer yönetim üyeleri gibi ayakta duran Orestes ona doğru yönelip salona davet etti. Hanımefendi şehirden geçmemeliydiniz diye ekledi. Şu an İskenderiye'de tehlikede olan benim hayatım değil sayın vali diye kızgınlıkla karşılık verdi. Askerler nerede? Neden sokaklarda hiç asker yok? Filozof haklı diye katıldı ona Yahudi bir Boeletai. Hiçbir ordu böylesine bir hiddeti durduramaz. Şehrin bir yarısı diğer yarısına karşı diye cevap verdi Orestes. Şehrin yarısı değil diye bağırdı bir diğer ileri gelen. Biz dahi şehirde yaşayan Hristiyanların çoğu Siril'in bu şiddet içeren tutumu ile hiç de aynı fikirde değildik. Vali tüm bunlar bitince Yahudiler saldırıya karşılık verecekler ve kendimizi sonu gelmeyen bir savaşın içine bulacağız dedi Hipatya. Şimdi Yahudileri sonra da Hristiyanları korumanız lazım çünkü hepsi yurttaş. Hanımefendi dedi şehrin diğer bir önde geleni, korkarım oluşmakta olan gerçeği göz ardı ediyorsunuz. İleride İskenderiye'de Yahudi olmayacak. Siril sürgüne karşı gelen herkesin öldürülmesi emrini verdi. Hipatya duydukları karşısında şaşkınlık içinde kaldı. Peki hiçbir şey yapmadan bu katliama şahit mi olacaksınız? diye sordu bir müddet sonra. Ona Yahudileri sürme yetkisini kim verdi? Hiç kimse, ancak ona hizmet eden büyük bir kitle onu takdir ediyor, dedi Orestes ve kızgınlıkla ekledi. Kadınların ve çocukların ortadan kaldırılmasını istedi. Bir piskopos, bu iyi bir Hristiyan'a yakışır mı? Öyleyse onu hapse atın, dedi Hipatya, emredercesine sözünü keserek. Söylediklerinin ciddiyetinin bilincinde olup sözünü geri almaktan uzak derin bir nefes aldı ve ekledi. Sayın Vali, onu tutuklatmanız lazım. Açıklamanın yolu açtı sessizliği, salonun bir bölümünden gelen fısıltılar takip etti. Bu kadar basit değil, dedi Orestes. Hanımefendi, bu o kadar kolay değil, diye araya girdi yöneticilerden birisi. Siril, valiyle aynı inancı paylaştıklarını biliyor. Bu da bizi zor bir durumda bırakıyor. Eğer Yahudileri savunacak olursa şehrin yarısı bu hükümete karşı ayaklanacaktır. İmparator yetki vermeden onu tutuklayamam ve bu yetkiyi vereceğini varsayacak olursak, ki öyle olacağını hiç sanmıyorum, bunun ulaşması haftalar sürecek. Elim kolum bağlı, diye ekledi Orestes teslimiyetle. Fakat sayın vali, hiçbir şey yapmamayı seçecek olursanız, Siril ona düşman olan kitleden kurtulana kadar aynı şeyi tekrar tekrar yapmaya devam edecek. Bu şehirde ve konseyde sadece yandaşları kalacak. Yerel yönetim arzularını yaymaktan bir başka işe yarayamayacak. Hipatya'nın bu sözleri Siril'in yandaşları arasında fısıldamalara yol açtı. Konseyin diğer üyeleri duyduklarına katılıyor, üzgün bir ifadeyle sessizlik içinde onaylıyorlardı. Orestes sandalyesine oturdu, yüzündeki teslimiyet ve keder dolu ifade iki yanında bulunan vahşi aslan heykelleriyle çelişiyordu. Ne saflık, değiştiğimizi düşünmem ne büyük saflık, dedi düşünceli bir şekilde, kendi kendine sesli konuşarak. Bule başkanı olan Britannis, valinin durumunu görünce o günkü toplantılarını sonlandırdı. Arçonlar gitmeye başlayınca Hipatya'da çıkmadan önce eski öğrencisinin yanına gitti. Şehrin ve Bule'nin önde gelen bazı üyeleriyle birlikte akşam Hipatya'nın evinde buluşmaya karar verdiler. Hipatya ve Aspasius eve doğru yürümeye başladılar. Eve gelince Hipatya kölelerine avluyu akşam için hazırlamalarını emretti ve misafirleri gelene kadar odasına çekildi. Augustus dönemi Mısır, Tebaid, Libya ve Augustamnica valisi Orestes ilk gelenler arasındaydı. Onları Comes, yani ordu komutanı Abundantius, imparatorluk muhafızları lideri Aurelianus ve son olarak da Siril'e karşı olan çoğu Hristiyanlardan oluşan bazı Arçonlar ve Builetailer takip ederken diğerleri gelmedi. Toplam olarak 10 adam ve Hipatya vardı. Hepsini karşıladı, herkes divanlara oturdu. Köleler şarap ve sade aperatifleri ikram ettikten sonra Orestes konuşmaya başladı. Bu gece burada buluşmamızın sebebi, hepinizin bildiği gibi azınlık olarak konseyin bazı üyelerinin piskoposa oradaki gözü ve kulağı olarak yardım etmeleri. Bu sebeple Bule'de açıkça konuşmak çok tehlikeli bir hal aldı. Bu sözü söyledikten hemen sonra Hipatya'ya baktı. Sevgili dostum, diye araya girdi Abundantius. Süre gelen olaylar karşısında ne kadar dehşete düşsem de askerlerle şehre giremeyeceğimi, dahası Yahudileri korumak için Hristiyan çoğunluğa saldıramayacağımı gayet iyi biliyorsun. Bu tam anlamıyla toplu katliama dönüşecek boyutta bir isyana yol açacaktır. Senden asla böyle bir şey istemem Abundantius. Piskoposluğun üzerinde sadece imparatorun otoritesi olan Hristiyan bir imparatorla hizmet ettiğimizi biliyorum. Timothy'ye yaptığın yardımların imparator tarafından kınandığını ve şehirdeki dini çatışmalara karışmamak için kesin emirler verdiğini de biliyorum. Öyleyse bu gece neden burada toplandık, diye sordu Comes. O ana kadar sessiz kalan Hipatya konuşmaya başladı. Beyler, bana kalırsa bahsettiğimiz olay bir dini tartışmadan ziyade piskoposun otoriteye açıkça meydan okumasıdır. İnanıyorum ki dini inancımız her ne olursa olsun burada toplanan herkes yerel yönetimin tamamen layık olması gerektiği konusunda hemfikir. Söylediklerin kabul görüp görmediğini anlamak için duraksadı. Orada bulunan herkes sessizlik içinde onaylıyordu. Hipatya konuşmaya devam etti. Siril, şehirde politikasına karşıt olan herkesten kurtulmak için dini kullanıyor. Bu doğru, diye sözünü kesti Hristiyan arçonlardan birisi. Önce dayısı Theophilus paganlara karşı geldi, şimdi ise Siril, Timothy'nin yandaşlarını ve Novatyancıları sürdükten sonra aynısını Yahudilere yapıyor. İskenderiye'de Nikayalılardan başkası kalmayacak. Aralarındaki fark, dayısı Theophilus'un gücüne ve hırsına rağmen asla imparatorluk temsilcilerinin yardımı ya da desteği olmadan harekete geçmemesiydi, dedi Orestes. Sorun olan itikat değil, sorun Cyril'in daha önce de dayısının ve tüm ailesinin sahip olduğu ölçüsüz güç hırsı. Cyril'in yeğenlerinden birisini ileride yerine geçmesi için şimdiden hazırlamaya başladığını duydum, diye bağırdı Buletailer'den birisi. Bizi şu anda ilgilendiren konu, bu barbarlığı nasıl durduracağımız, dedi Hipatya, tartışma konusunu tekrar belirleyerek. Yahudiler yüzyıllar boyunca bu şehirde yaşadılar. Şehrin ekonomik ve kültürel gelişimine fazlasıyla katkıda bulundular. İskenderiye'nin vatandaşları olarak herhangi birimiz gibi yönetim tarafından korunmayı hak ettiklerine inanıyorum. Sorun, diye araya girdi Aurelianus, vali Hristiyanlara karşı saldırgan tavırlardan vazgeçmelerini isteyince onların da riayet etmemiş olmasından kaynaklanıyor. Bu durumu tetikleyen Sen Alexander Kilisesi'ndeki saldırıydı. Size katılıyorum, dedi Hipatya. Her iki tarafa mensup radikaller bu krize neden oldu. Şu anda çok sayıda masum insan bunun hesabını veriyor ve bu vatandaşları korumak, herkesin bir arada barış içinde yaşamasını sağlamak yönetimin görevidir. Peki bunu nasıl başaracağız, diye sordu bir Arçon. Bunun için sizi çağırdık, diye yanıtladı Orestes. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Hipatya tekrar konuştu. Bugünkü Bule toplantısından sonra Cyril'in yandaşları valinin ona yardım etmeyeceğini iletmemişlerdir. Bunun onu vazgeçireceğini mi düşünüyorsunuz, diye sordu Abundantius ince bir alayla. Hayır, vazgeçirmeyeceği belli, diye cevap verdi Hipatya. Ancak Cyril'in davranışlarını onaylamayan nüfus sahibi insanlarından, bu şehrin yönetici sınıfın üyelerinden, hatta kilise mensupları ve imparatorun çevresinden mümkün olduğunca çok destek bulabilirsek, Cyril yalnız kalacak ve şiddet politikasını durdurmaktan başka çaresi kalmayacak. Siz de böyle düşünmüyor musunuz? Hanımefendi, dedi Aurelianus, herkes tarafından bilinen doğru yargınız ve erdeminiz, sözleriniz için yeterli güvenceyi veriyor. Bildiğiniz gibi burada bulunan herkes ve şehrin yönetici sınıfının neredeyse tümü, bilgeliğinizden dolayı size saygı duyuyor. Tek bir kelimeniz bu müzakerenin şehirdeki tüm çevrelere ulaşmasına yeter. Güzel, diye tekrar araya girdi Orestes. Şehirdeki çevrelerin yanı sıra 2. Theodosius'un sarayında çok önemli bir yeri olan Ptolemaida piskoposu Cyrus'tan, Libya lideri Hesychius'tan ve Suriye Komesi'nin yakın dostu Olympius'tan da yardımlarını istedim. Kilit nokta Cyril'in İskenderiye'nin içinden ve dışından baskı görmesinde yatıyor. Ve eğer bu şekilde davranmaya devam ederse çok sayıda nüfuslu insanla karşı karşıya kalacağını görecek. Tüm desteğimi kazandınız, dedi Abundantius. Benimkini de, diye ekledi Aurelianus. Ve benimkini de, dedi bir Arçon. Böylece herkes Orestes'e destek olduğunu gösterdi. Bir müddet sonra Hipatya da açıkladı. Benim desteğimi de sayın, dedi. Onu hep saydım zaten, diye cevap verdi Orestes gülümseyerek. Pekala beyler, dedi Hipatya. Şimdi hepimizin açıkça imparatorluk yönetiminin yanında olduğumuzu ve piskoposun şiddet eylemine karşı olduğumuzu açıklamamız gerekiyor. Sonra da mümkün olduğunca çok sayıda insanın, nüfuslu olsun olmasın, aynısını yapmasını sağlamamız gerekiyor. Cyril'i barıştan yana olmak zorunda bırakacağız, dedi Orestes. Orada mevcut olan herkes onayladı ve İskenderiye'nin çok geçmeden huzura kavuşabilmesine kadeh kaldırdılar. Aspasius anlattığı bu toplantıyı Cyril'in orada bulunanlar arasından güç zincirinin en zayıf halkasına saldıracağını tahmin edemediklerini söyleyerek sonlandırdı. Hipatya o gece Orestes'e verilen desteğin dayanak noktasını oluşturdu ve muhbirler ağı sayesinde piskopos bunu öğrenmekte gecikmedi. Hipatya bu toplantıyı takip eden günler boyunca valiye destek verilmesini şahsen rica eden onlarca mektup yazdı. İmparatorluğun onca sene boyunca elit sınıfına verdiği dersler, filozofun niteliklerinin tanınmasının yanı sıra, ihtiyacı olduğunda onu dinleyip yardım etmeye hazır, hatırı sayılır nüfusa sahip insanlardan oluşan inanılmaz bir ağ kurmasını sağladı. Hipatya'nın dahil olması hemen netice verdi ve Cyril, güç sahibi olup yönetici sınıfın fikirlerini yansıtan kişilerden çok sayıda eleştiri ve ılımlı olmasına yönelik çağrılar aldı. Piskopos bunca sözü geçen insana açıkça karşı gelemeyeceğinin bilincinde olduğundan pes etti. En azından başlangıçta bu şekilde davrandı. Bununla beraber kafasında filozofun etkisinin nasıl üstesinden geleceğiyle ilgili planlar yapıyordu ve misillemesi hem etkili hem de vahşi olacaktı. Ona karşı olan iktidardaki sınıflar sinir bozucu seslerini kesmekte gecikmeyecekti.